Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine bir cuma günü, yine bir ikisi birle karşınızdayız. Teknoloji ve oyun dünyasındaki haberleri ekranlarınıza taşıyacağız. Bu hafta teknoloji dünyası, özellikle erdiği Computex'e göndermemizden sonra hareketlendi.
Hareketlendi mi?
Deli gibi çalışıyor.
E3 yaklaşırken gelen duyurular da oyun dünyasını hareketlendirdi diyebilirim.
Bir de bak şimdi, Erdi'nin tek başına yaptıklarını ben bir kenara koyuyorum. Siz E3'te iki kişi olacaksınız. Sonra geldiğinizde karşılaştıracağım.
Yarıştıracak mısın?
Yarıştıracağım. Peki, kaç video çıkartmış?
Kaç video çıkartmış Erdi?
Vallahi adam günde 4 tane falan yapıyor değil mi Yunus?
Tebrik ediyorum. Bir de gönderiyor. Ya. Nereden buluyor da interneti gönderiyor ya? Yurt dışında
ya
internet...
Tayvan'da sınırsız 4G hat almış haftalığı, bir haftalığını. 22 dolar mı ne ödemiş?
İş aşkı.
Yani müthiş
gerçekten
bir şey.
Gerçekten de iş
evet.
aşkı.
Gerçekten hoş Erdicim, bir
ara. Selamlar.
7/24'te kontak kazası. Halindeyiz bu sayede.
Tamam,
iyi oldu.
Altında kalmayalım bunu. Biz de E3 fuarında inşallah güzel işlerle.
Bakın sözü duydunuz, E3'e gidiyorlar. Eğer E3 bitene kadar videoları falan gelmezse böyle yön, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Adres de belli.
Abi bulamazsa şimdi ben ilk defa gidiyorum. İnternet falan sağlayabilirsek tabii ki ben...
Amerika'dasın, gideceksin hata alacaksın, bir şeyler yapacaksın. Basın odasına gideceksin.
Basın orada diyorsun değil mi?
Evet,
internetin
basın odasına
zaten.
Gideceksin en kötü.
Konuşacaksın.
Bahane yok. Yapan adam yapar. Ben de Amerika'daydım. Ben de CS'e gittim ve orada videomu attım.
Bizim ilk ya. Biz büyük ihtimalle böyle biraz gezip tozarız.
Zaten oyun sıralarında bir de geliyorlar şöyle diyorlar. Ya oyun için sıraya girdim, bitmedi 3 saat 5 saat.
Hakikaten öyle
video
ama.
Video çektirmediler.
Gamescom için öyle. Ya şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'de bazı distribütörler sıkıntı oluşturabiliyor bazı yayın organları ile iletişime geçmek için. O noktada da işte gidiyorsun Warner Bros'ta Batman'i izleyeceksin diyelim. 15 dakikalık tanıtım videosunu. Orada bir sıra var 3 saat.
Zaten o sıraya boşuna giriyorsunuz. Genelde o videoları biz YouTube'dan sizden önce izliyoruz.
Ya sorma var ya, şimdi belki konu birazcık şey olacak ama Witcher 3'ün zamanında Gamescom'da sırasına girdim. Sabah erkenden gittim, koşa koşa dedim Witcher'ı izleyeceğim falan. Adam sakın ola fotoğraf çekmeyin, video çekmeyin, bakın bu çok özel falan. Almanya'dan Türkiye'ye indim, uçak lastiği dedi. Zıt bir baktım YouTube'a şey var, Witcher 3 gün 4 gün önceden koymuş.
10 dakika oynama öyle değil mi?
Ben de onun artistini yapıyorum ya, özel videosunu izledik falan filan diyorum.
Ya öyle de komik bir durum var. Neyse biz lafı çok uzatmayalım. Computex'te ortaya çıkan teknolojilerle devam edelim. Teknoloji demeyelim aslında, teknoloji dünyasındaki gelişmelerle.
Gelişmeler.
Corsair çok özel bir kasasını tanıttı, Bulldog ismini verdiği ve bu Bulldog'un tamamen PC oyunculuğuna yönelik, işte konsollara rakip olacak bir kasa oldu, adlandırıldı. Yani kasaya, konsollara alternatif PC kasası olarak isimlendirildi.
Steam Machine style'a.
Steam Machine değil diyor bu. Çünkü Steam Machine'lere genel olarak baktığında küçükler ama hiçbir özelleştirme seçenekleri yok. Bir de ekstra olarak bu kasaya baktım ama Steam Machine'den büyük, Xbox One'a yakın. Hı hı. Xbox One büyük olduğu için hani genel olarak onun boyutlarını verebiliyorum. Xbox One'da benzer boyutlarda. Ve özellikler arasında işte içinde mini RTX bir anakart var ama bu anakarta son model bir ekran kartı takabiliyorsun. Bir de son model bir Intel işlemci takabiliyorsun. Şu an anakartın teknik özellikleri tam olarak lanse edilmediği için büyük ihtimalle ya 1156 ya da daha üstünde Intel soket işlemcileri destekleyecek Core 7 işlemcilerle beraber. Ekstra olarak 600 watt bir güç kaynağı geliyor. Hem işlemci hem ekran kartı için özel bir su soğutma geliyor sessiz çalışsın diye. Kasayla beraber anakart, su soğutma üniteleri dahil toplam fiyatta 400 dolar olacakmış. Tamam, genel olarak konsollara karşılaştırdığımızda pahalı. Daha işlemcisi yok, belleği yok, ekran kartı yok içinde. Ama genel olarak PC oyunculuğu için baktığımızda böylesi bir sistem uygun fiyata geliyor.
Uygun fiyata gelmiş oluyor. Yani konsollara rakip derken ben burada PC ile konsolların rekabet içerisinde olduğunu düşünmüyorum ya. Niyeyse. Ya PC oyunculuğu ve konsol oyunculuğunu her zaman ayrı tutan birisiyim. Özellikle konsollarda belli başlı oyunlar var ki hani konsol aldıran oyunlar dediğimiz, bunlar PC'ye gelmediği müddetçe bence fiyat, kalite, içerik bakımından
evet, ama son 2
şey
senedir PlayStation'a da gelmedi.
Geçen programda zaten
evet,
konuştuğumuz mevzuldu.
PlayStation 4'te de yok
da yani 2 senedir.
Adamlar PC oyunları oynuyorlar.
İşte bu önümüzdeki birkaç sene içerisinde bence konsol oyunculuğunda bayağı ciddi şeyler değişecek. Zaten son gelen duyurularla birlikte de o tarafta ciddi hareketlenmeler var yani.
İnşallah hep beraber göreceğiz. Bir de ekstra olarak Laptop isminde bir ünite daha tanıttılar. Bir klavye aslında bu. Yanında da fare için bir pad kısmı var. Ama kabloluymuş. Kablo ünitesiyle bağlıymış falan. Bana çok böyle cazip gelmedi açıkçası. Fiyatı da zaten ona göre uygun. Hani genel olarak baktığında klavyeli versiyon olarak alırsan 80, klavyesi alırsan 89, klavyeli alırsan 199 dolara geliyormuş. Böyle değişik bir ünite yapmışlar. İşte üstünde USB çıkışlar var, şoklayıcılar var, şarj üniteleri var ekstra istersen.
Çoğu oyuncu kabloluyu tercih ediyor diye düşünüyorum. Belki bu noktada o yüzden kabloluyla yola çıkmış
olabilirler
mi?
Yani oturma odasının için düşünülen bir makinede böyle bir şeyi bilmiyorum. Ben pek mantıklı bulmadım. Belki de teknik detaylarda bir hata vardır. Klavye kablosuz da çalışıyordur. Belki de kablosuz bir fareyle beraber destekleyebiliyorsundur ama hep beraber göreceğiz. Oyunculuk dünyası için PC tarafında gelişmeden bir tanesi 980 Ti lansmanıydı. Biz de 980 Ti'nin dünya lansmanıyla aynı anda tam saatinde dakikasında 980 Ti incelemesi yayınladık. Genel olarak beklenen ekran kartlarından bir tanesiydi. Çünkü Titanix'in uygun fiyatlı, yine yüksek performanslı bir varyasyonu olarak düşünülüyordu. Genel olarak baktığımızda ülkemizdeki 2500 liralık fiyatıyla çok uygun fiyatlı değil ama üst seviye ekran kartları zaten pahalılar. Bu da en üst seviyelerden bir tanesi. Özelliklerine baktığımızda 2816 tane shader ünitesi var, 176 doku ünitesi var, 96 ROP'a sahip. Burada aslında bellek genişliğine bakmak lazım. Bellek veri yolu genişliğine. Titan X gibi 384 bit bir bellek veri yolu genişliği var. 980'de ise 256 bitti bu. Yani daha yüksek bellek veri transferi yapabiliyor daha hızlı aynı anda. Hı. 6 GB belleği ile de aslında 4K oyunculuk için önü açılmış oluyordu kartın. Yalnız yaptığımız testlerde tamam 4K testlerde şey yapıyor. Mesela 290X'ten karşılaştırdığımızda 290X 2729 puan alırken 3D Mark'tan. Bu kart 3846 puan almış mesela ama 980 Ti ile karşılaştırdığında bir fark var. 3097 almış o. 3800'de tamam hani bariz bir fark var. %30'a yakın neredeyse ama yine de 4K'yı kurtarmıyor kart. Zaten Nvidia'dan gelen açıklamalarda biz 4K dedik ama iki tane 980 Ti için 4K dedik. SLI kullanmanız lazım diye. Orada bir düzeltme yaptılar.
Hemen düzeltme yaptılar.
Ama Witcher'a baktığımızda ultra ayarlarda Nvidia HairWorks'ün açık bir şekilde 55 kare saniye ortalamayla oyunun rahat akıcı bir şekilde oynayabiliyorsun ki 290X'e baktığımızda 30 kare saniyeye düşmüş. Özellikle Nvidia'nın HairWorks'ünü açtığın zaman orada AMD kartlar video doğal olarak kendi teknolojileri olmadığı için.
Evet, buradan oyun dünyasına geçelim. Belki Fallout 4'ü de GTX 980 Ti ile
zannetmem o grafikler olur. Şey ya.
Grafikleri fena değil, güzel ya.
Fena değil zaten güzel. De yani o kadar da yüksek de olan isteyecek grafikler
tabii,
görünmüyor.
Tabii değil.
Yani.
Zaten genel itibariyle Skyrim'de olsun, Fallout 3'te olsun, gelecek olan Fallout 4'te bence tüm bilgisayarlarda sorunsuz olarak çalışmak üzere inşa edilmiş açık dünya oyunlarına evet. Sahip oyunlar olarak baz alıyorum ben. Evet, konumuz da arkadaşlar bu. Fallout 4 duyuruldu nihayet. Uzun süredir tartışılıyordu. İşte sahte siteler açıldı, sahte bilgiler yayınlandı ama bundan birkaç sene önce yayınlanmış olan bazı sızıntı haberler vardı ve o sızıntı haberlerde olduğu gibi ve bizim de daha önceki Sibir programlarında konuştuğumuz gibi Fallout 4 Boston'da geçecek arkadaşlar. Amerika'nın en zengin şehirlerinden birisi olarak isimlendiriliyor Boston şehri. Baktığımızda geride bıraktığımız Fallout oyunlarında şey vardır. Sunumda sadece eski bir televizyon üzerinde eski yaşamı kısaca gösterir ve ardından bugünkü halini gösterir oyunların. Ama bu sefer Fallout 4 ile birlikte yapılan tanıtım videosunda en azından bir televizyon içerisinden değil de gerçekten de eskiye dönük olarak böyle hayal ürünü. Guillermo del Toro'nun da bunun tanıtım videosunun yönetmenliğini yaptığı söyleniyor. İşte bir köpeğimiz var. Tıpkı Fallout 1, 2 ve 3'te olduğu gibi. Böyle bu köpeğimiz eski evlerin içerisinde gezerek eski şeyleri koklayıp o dönemin şeylerini o hayali gerçeğe dönüştürerek zamanında ne olduğunu, işte bu nükleer savaş ki Fallout'taki nükleer savaş 2077'de gerçekleşiyor arkadaşlar. Normalde 1950'li yıllara kadar aynı zaman dilimindeyiz ama Fallout evreninde bir zaman kırılması oluyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 1950'ler sonrasında. 1950'ler dönemi Amerika'sını stilize eden bir konsept var ortada. Teknoloji biraz daha gelişmiş tabii, robotlar vesaire de var ama bu konsept 2077'li yıllara kadar geliyor ve 2077'de dünyada petrol rezervlerinin azalmasının sonrasında işte Çin'in son petrol rezervi olan Kanada'ya saldırması, Amerika'nın kendi sınırlarını korumak ve o son petrol rezervine ulaşmak için yine Kanada'ya hem de Çin'e savaş açıp Kanada'ya doğru yürümesi. Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlaması kısaca ve 2 saat süren bir İkinci Dünya Savaşı bu.
Nükleer bombalar
patladıktan sonra Fallout evreni oluşuyor. Bunu güzel bir şekilde tasvir ederek sunmuşlar arkadaşlar. Tabii bana soracak olursanız böylesi açık dünya oynanışa sahip olan bir oyun için görseller güzel ama bazı insanlar çok renkli bulmuşlar. Çünkü Wasteland dediğimiz, çorak topraklar dediğimiz Fallout evreninde hep böyle bir kahverengi bir hava vardır. Tema da kahverengidir. Burada birazcık renkli bulmuşlar ama ben genel itibariyle açıkçası grafikleri beğendim. Son derece yeterli buldum. Zaten dünyaya girdiğimiz zaman...
Zaten grafikler orada çok önemli değil Fallout'ta.
Dünyaya girdiğin zaman, o dünyaya adım attığın zaman büyük ihtimalle her şeyi unutacaksın. Dünyayı unutacaksın, gerçek dünyayı ve Fallout evreninde, Wasteland'de, çorak topraklarda kendinizi yitireceksiniz. Oyun şu anda Steam'de ön siparişte arkadaşlar. Keşke Bilkom'da şey olsaymış diyorum. Biliyorsun Witcher 3'ü 60 liradan getirdiler ama Steam'de şu anda arkadaşlar Fallout 4 180 liradan ön siparişte. Umarız fiyatlandırmada oyun yaklaştıkça bir değişiklik olur ama ben 180 liranın da üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. Hani ön siparişken 180 lira oyun çıkışına yakın 200-220 lirayı falan da bulabilir. Umarız bu konuda birazcık fiyat düzeltmesi olur da Witcher 3'te olduğu gibi böyle bir RPG oyununu, açık dünya oynanışına sahip meşhur bir RPG oyununu da uygun fiyattan oyuncularla buluşur diye umut ediyorum. Bir sonraki haberim Steam Machine'den geliyor. Uzun süredir konuşulan bir başka cihaz oyun endüstrisinde arkadaşlar. Steam Machine, Steam Controller ve Steam Link'in çıkış tarihi belli oldu. 10 Kasım tarihinde çıkacakmış. Benim de doğum günüm ama pek kutlayamıyorum doğum gününü tarihi itibariyle. İlk olarak Alienware ve Cyberpower isimli Steam Machine'ler çıkacakmış. Biliyorsunuz Steam Machine'ler sadece Valve tarafından üretilmeyecek. Belli başlı farklı PC üreticileri tarafından.
Steam Machine denen şey arkadaşlar, mini PC, bunu tekrar söylemek evet lazım. Şimdi Steam Machine denince insanlar gerçekten Steam'e özel bambaşka konsolumsu bir cihazdan bahsettiğimizi zannediyorlar ama PC'nin küçük kasaya konduğu zaman insanlar daha fazla satsın, daha işte bir hype oluşsun, o marka satışı kolaylaştırsın diye Steam Machine olarak isimlendiriyor firmalar. Yoksa Steam'in koyduğu bir standart, şöyle olsun böyle olsun gibi zorlamalar falan hiçbir şey yok. Oturma odanıza koyabileceğiniz bilgisayar kasaları evet, olarak düşünmek
böyle
lazım.
Böyle düşünmek lazım. Evet. Tabii ki de Steam olsun olması cihazın içeriğinde. Steam Controller'ın bayağı bir düzeni, dizaynını değiştirilerek daha ele oturur ve PC konsol oyunculuğunu bir araya getirebilecek bir kontrolcü olması, daha doğrusu söylenenler bu yönde.
Evet, bu arada Steam OS'un özel kılan şeylerden bir tanesi. Steam OS'u zorunlu değil, Windows kurabiliyorsunuz.
Tabii ben Linux desteğiyle Steam OS'tan, evet, onun dışında Windows'ta kurabiliyorsunuz.
Büyük ihtimalle satın alan herkesin ilk yapacağı işim Windows kurmak
olacaktır büyük ihtimalle. Evet. Çıkışında 1000-1500 kadar oyunun, tabii bu bahsettiğimiz SteamOS işletim sistemiyle, Windows'u kurarsanız daha fazla oyuna erişebileceksiniz. SteamOS sistemiyle birlikte 1000-1500 oyunun çıkışında Steam Machine'e eşlik edeceği söyleniyor arkadaşlar. Baktığımız zaman fiyat aralığına farklı tabii ki burada Steam Machine'ler var. $449, $549, $649 ve $749'a kadar uzanıyor bu fiyatlar. $449'luk bir Steam Machine'in içeriğinde Intel Core i3 işlemci, Nvidia GeForce GTX GPU, 2 GB'lık GDDR5 belleğe sahip. 4 GB DDR3 kendi belleği var. 500 GB RAM'i var. Özür dilerim, 500 GB RAM'i yok. 500 GB hard diski var. Ve yanında Steam Controller geliyor. Ayrıca Steam Controller almak isterse eğer oyuncular, Steam Machine kullanmak istemiyorsunuz ama Steam Controller'ı kendi PC'nizde deneyim etmek, Xbox 360 veya Xbox One gibi kontrolcüler yanına tercih etmek isterseniz de ayrıca $49 vermeniz gerekiyor.
Ben açıkçası Xbox kontrolcüsünün yanına da çok lazım değil diye düşünüyorum.
O kadar çok övüldü ki Mesut, ki zaten Steam kontrolcüsü için yeni bir tanıtım videosu da yayınlandı. İşte çok aktif olarak PC bazlı aslında klavye mouse'a özgü oyunların oynanabileceğini. Normalde bu normal kontrolcülerde karın ağrısı olan bir şey vardır. Tık tık tık tık sanal klavye kullanmak. Evet. Hatta Xbox'ta falan şey, PlayStation 4'te gyro sensörle onu kolaylaştırdılar ama Xbox kanadında da işte küçük klavye falan takıyordum vesaire gibi olaylar vardı. Bu son gösterilen Steam kontrolünün tanıtım videosu da zannedersem böyle 35. saniyelerde falandı. Adam hızlı hızlı bir şeyler yapıyor, isim falan yazıyor ama tabii bunu kişinin kendi alıp deneyim etmesi ve görmesi lazım. Gerçekten de o şekilde kullanılabilir diye.
Ya PlayStation'da da vardı biliyorsun. Gyro şık şık şık kullanıyordu çocuk böyle. Sen kullanmaya çalıştın mı öyle bir hız
biraz
yok
sıkıntı
yani.
Olabiliyor. Evet, evet, kesinlikle. Bunun dışında arkadaşlar beni bu paket içerisinde en çok heyecanlandıran Steam Controller. Bakalım Dota gibi veya Company of Heroes gibi strateji, MOBA tarzı oyunları ne kadar kontrolcülere aktarabilmişler? Başarılı olabilecek mi, olamayacak mı? Büyük soru işareti. Açıkçası bu kanatta beni Steam 5'inden ziyade Steam Controller çok daha fazla heyecanlandırıyor.
Çıkışıyla beraber hemen alıp deneyip deneyimlerimizi kullanıcılarla paylaşırız zaten bu tarafta. Kontrolcülerden bahsederken PC kanalında yeni bir kontrol şeklinden devam edelim. Synaptics, bildiğiniz gibi dizüstü bilgisayarlardaki touchpad'leri üreten firma, yeni bir kontrol teknolojisini gösterdi. Bu da space tuşunu, boşluk tuşunu dokunmatik hale getiriyorlar ve çeşitli fonksiyonları yapabilir hale dönüştürüyorlar. Ne yapıyorlar? Multitouch fonksiyonu sayesinde zoom yapabiliyorsun. İşte o taraftan fare imlecini sağa sola çekebiliyorsun, sayfaları kaydırabiliyorsun vesaire şeklinde şeyleri boşluk tuşuyla yapıyorsun. Böylece işte hızlı yazı yazarken hiç elini klavyeden kaldırmadan belli fonksiyonları yerine getirebilmen düşünülmüş. Ekstra olarak oyuncular için de space tuşunun, boşluk tuşunun sağına ayrı fonksiyon, soluna ayrı fonksiyon, ortasına ayrı fonksiyonlar konabiliyor. Kaydırmayı ayrı fonksiyonlar atayabiliyorsunuz ki ilk başta da termal tekle beraber işbirliğine gidip bu cihazları üreteceklermiş. Açıkçası bana çok pratik, çok kullanımı kolay bir yöntem gelmedi. Zaten bazı kullanıcılarımız da doğru söylemişler. Space'in altında bileklik kısmında o kadar büyük boşluk var. Oraya bir touchpad koyaydın daha fazla işimize yarardı demiş.
Kesinlikle katılıyorum. Hali hazırda bir tuş üzerinde çalışırken ikinci bir görev onu atamak. Hatta ikinci değil, üçüncü, dördüncü görevleri atamak kafa karıştırıcı olabilir.
Gerçekten öyle. Zaten boşluk tuşunun bir boşluk görevi var. Siz ona boşluk için basacaksınız, başka işim geçecek, eliniz kaydığınızda nasıl tepki verecek falan. Bunları deneyimleyip görmek lazım. Ben Özellikle dizüstü bilgisayarlarda hızlı yazı yazmam gerektiği durumlarda birçok makinede o kadar düzensiz yerleştiriliyor ki touchpad. Touchpad'i kapatıp yazıyorum. Çünkü elim bir değiyor, inmek evet. başka bir yere gidiyor. Bu space tuşuyla beraber de herhalde
ayrı sıkıntılarla karşılaşılır.
Karşılaşacağız gibi geliyor. Thermal Tech ile gidilen işbirliğinde başka bir ürün daha var. Bu da bir fare. Bu da parmak izi okuyucusu var. Elin üstüne koyuyorsun. Seni algılayıp işte makineye giriş yapmanı sağlıyor. Bu fare iş hoşuma gitti. PC'de falan kullanılır. Bir oyun faresinin üstünde parmak izi okuyucu olması.
Evet,
işime gelir olur. Sürekli şifre girmek yerine. Okut geç. Güzel okut olmuş. Geç. İyi düşünülmüş gerçekten. Fiyatlar hakkında bir bilgi yok. Yakın bir zamanda bunları görecekmişiz piyasada. Umarız fiyatları çok can yakıcı olmaz. Özellikle ben farenin klavyeye göre daha fazla iş yapacağı düşüncesindeyim. Google I/O etkinliğinde tanıttığı teknolojilerden bir tanesiyle çok fazla adından söz ettirdi. Bu da neydi? Project Soli. Geçen hafta programda yer vermemiştik. Bu hafta programı almak istedim. Yakından takip eden arkadaşlarım zaten biliyorlardır. Bu mini bir radar teknolojisiyle yeni bir kontrolcü yöntemi nedir? Aslına bakarsanız sanal kontrollerin çoğu, hareket kontrolcülerinin çoğu boşlukta hareketler yapmamızı ve bu yüzden olayı tam olarak hissetmemizin önüne geçiyordu, engelliyordu.
Kinect'te falan da bazen
evet,
olan şey.
Havada hareketler yapmamızı istiyor. Bu yüzden sen havayla etkileşime geçtiğin için hiçbir fiziksel öğe yok, hiçbir şey yok. Hissetmediğin için de çok o duyguyu yaşayamıyorsun. Project Soli'de bir radar var ve bu radar el hareketlerimizi, parmak hareketlerimizi hissedebiliyor. Mesela bir şeyi döndüreceksin diyelim. Şöyle parmağından döndürüyormuş gibi yapıyorsun. Parmağın birbirine sürttüğü için aslında sen o hissiyatı yaşıyorsun. Hani direkt parmak içinde. Evet. Ve saatin işte şeyini ayarlayabiliyorsun. Saat ayarlıyorsun, tarih ayarlıyorsun dışarıdan.
Yani gerçekte var olan etkileşimimizi sanal ortama en taşıyor. İnce ayrıntısına evet. kadar aktarabiliyor herhalde.
Parmak böyle tıklatmanı, parmağına değdirmeni bir buton olarak algılayabiliyor. Parmağın üstünde şöyle parmağını kaydırmanı bir slider kaydırıyormuşsun gibi hissedebiliyor. Ve bütün bu radar sensörünü, algılayıcıyı, her şeyi de ufacık bir çipe sığdırmayı başarmışlar. Şu anda 60 GHz frekansında, bandında 10.000 dalga gönderip milimetrik hassasiyette şey yapabiliyormuş. Radarla algılama yapabiliyormuş. Radar teknolojisinin faydalarından da şöyle bahsediyorlar. Ya diyorlar burada kamera da kullanılabilir, ısı sensörleri de kullanılabilir ama bu sensörler ne yazık ki milimetrik algılama, hızlı algılama yapamıyorlar istediğimiz gibi. Radar teknolojisi sayesinde parmağınızın ne yaptığını, o anda hangi konumda olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz diyorlar. Ki adamların ulaştıkları teknoloji, yapabildikleri gerçekten hayret verici düzeyde.
Kesinlikle.
Akıllı saatlere yeni bir şekilde kontrol yerleştirileceği düşünülüyor. Tabletlerde belki çok işe yaramayabilir ama akıllı saatlerde özellikle devrim yaratabilir kontrol mekanizması olarak. Ekstra olarak tabii tabletlerde işe yaramaz dedik ama şu elini üstünden geçir, taklattır falan filan gibi fonksiyonları uzaktan, yani elin yağlıyken şöyle dışarıdan yapabilmek de.
Ellerin yağlı dokunma falan derler.
Dokunmak yerine işte şöyle uzaktan parmağından bazı işlemleri yerine getirmek de hem cep telefonu hem tabletli işe yarar.
Şeyi düşünüyorum mesela ilerleyen gelecekte belli başlı ameliyatlarda doktorların el hareketlerini daha ince bir şekilde makinalara aktarma noktasında biliyorsun bazı böyle ince işlem yapan evet. makineler var. Halihazırda ameliyat cihazları var. Bununla etkileşime geçebilecek bir şey olabilir mi? Teknoloji de olabilir
belki
mi?
Belki de kullanabilirler. Sonuçta radar teknolojisini kullanıyorlar. Daha gelişmiş bir haline 5 parmağı da
fark edebiliyor.
5 parmağını da aynı anda algılayacak ya da 10 parmağını aynı anda algılayacak bir hale de getirebilirler. Ya da orada daha farklı bir şey kullanırlar. Bir incecik eldiven geçirirsin. Çok daha hızlı, çok daha ince bir şekilde parmak hareketlerini karşı tarafa iletebilirsin. Zaten doktorların yaşadığı en büyük sıkıntı bence orada hissetme oluyordur herhalde. Bilmiyorum doktorlar, cerrahlar falan ne kadar hissetmeye şeyler ama ihtiyaçları var. Bir kesme işlemi yaparken herhalde vardır. Sen
tabii ki,
sonuçta ameliyat yapıyordun.
Özellikle
hani,
yani
damarı tuttuğunda o damarı belki bir şeyi tuttuğunda muhakkak, falan hissetmek önem kazanır. Belki de ilk başta onların o hissiyat işini çözmeleri doktorlar açısından daha iyi olacak uzaktan olabilir. Yapılan ameliyatlarda.
Çünkü sert doku, yumuşak doku aradaki evet. mesafeyi anlamak için.
Mesela aslında. Geçtiğimiz günlerde bir ameliyat robotunun haberini yapmıştık. Ameliyat robotuyla ilgili ben sonrasında yorumlara baktığımda ameliyat robotların aslında bir sürü ameliyatı yanlış yaptığını düşünüldü. Bazılarının ölümleri neden olduğu bile konuşuluyormuş. Direkt o hastaneyle, sağlık işiyle ilgilenen arkadaşlarımız yorumlar yapmışlardı. Ve Türkiye'de de aktif kullanılan robotlarmış.
Tabii canım muhakkak. Ben geçen gün yine böyle bir şey görmüştüm. Tanıtım videosu. Dikiş yapan bir robotun. Ameliyat dikişi yapan bir robotun. Üzümün üzerindeki
evet.
şeyi, zarı koyup dikiyor. Ama o kadar başarılı dikiyor ki. Tabii bunun yanı sıra da sonuçta makine ve herhangi bir şekilde bir aksaklığa sebep olursa son derece hayati bir ameliyatsa da sonucu pek hoş olmaz.
Sıkıntı
tabii
olabilir
ki.
Evet.
Evet, buradan oyun dünyasına geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz özellikle bağımsız oyun endüstrisinde korku oyunlarına yönelik bayağı bir yoğun ilgi var. Genellikle pek fazla büyük bütçesi olmayan ve oyuncuların ilgisini çekebilmek için yapılabilecekler noktasını düşündüğünde de ilk olarak korku oyununa başvuran çok büyük bir oyun endüstrisinde, bağımsız oyun endüstrisinde kitle var ama bunlardan çok çok azı başarılı ve kendine has bir atmosferle birlikte ön plana çıkabiliyor. En önemlisi herhalde Frictional Games'tir. Amnesia ile birlikte. Tabii onun öncesinde Penumbra üçlemesiyle hoş bir deneyim yaşattılar bizlere. Ama esas patlamayı Amnesia The Dark Descent ile gerçekleştirdiler. Her ne kadar ardından gelen Amnesia A Machine for Pigs kendilerine ait olmasa da Amnesia markası ile birlikte ortaya hoş bir iş çıkarttıklarını söyleyebiliriz. Soma geliyor şimdi. Çıkış tarihi de duyuruldu. 22 Eylül'de PC ve PlayStation 4 üzerinde çıkışını gerçekleştirecek. Baktığımız zaman Amnesia işte eski İngiltere, 1900'lerin başındaki İngiltere havasındaydı dönemini yanlış hatırlamıyorsam. Ancak burada gelecek temasını benimsemiş, bilim kurgu öğeleriyle de süslenmiş bir atmosfer var karşımızda. Hal böyle olunca bazı oyuncuları böyle robotvari şeyler korkutmayabilir diyeceğim ama burada bence en vurucu şey robotların kendini insan zannederek insansı konuşmalar yapması. Ve bu noktada da aslında bir ürkütücü bir hava oluşturulmuş. Mesela 12 dakikalık yayınlanan tanıtım videosunda karakterimiz ilerlerken bir tane robot görüyor. Sen kimsin diyor. Ben işte şu şuyum diyor. Sen robotsun diyor. Hayır diyor, ben robot değilim. Ben senin gibi insanım. Bana yardım et falan. Orada bir yere sıkışmış. Elini uzatıyor vesaire. Tabii bu tarz öğeler ve kullanılan sesler ve seslendirmelerin başarısı da oyuna inanılmaz bir katkı sağlamış. Korku atmosfer çok başarılı.
Mi? Hemen böyle buz gibi soğuyorum. Ben oynayamadığım şeylerden sevebilirsin başına belki geliyor. Ya. Ben korku oyunları oynayamıyorum gerçekten.
Hiç mi?
Ya. Yok. Ne yazık ki.
Kötü bir kayıp olmuş.
Vallahi öyle.
Normalde baktığımız zaman çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey Mesut. Son dönemde first person bakış açısına sahip çok fazla korku oyunu.
Çok fazla.
İnanılmaz fazla. Yani karanlık bir atmosferi vereyim. Karakter koridorun içerisinde ilerlesin. Arada bir de önüne bir şeyler zıplasın. Bitti. Hepsi korku oyunu evet. Sözde. Ama tabii bunlar çok basite kaçıyor. Bana soracak olursan aralarında en kendine has işi yapan Five Nights at Freddy's var. Ya o da baktığın zaman çok basit bir oyun ama en azından diğerleri arasında farklı bir iş yapmayı kendine
sen
görev edinmiş ve bunu başarılı bir şekilde yapmış.
Kızıyorlar ama biliyorsun onların da üçüncü görüş temalı uzay oyunu.
Dead Space mi?
Dead Space.
Dead Space'in ilk oyunu mükemmeldi. Evet. Kim ben bile hatta şey demiştim çöp geliyor ya falan Resident Evil'dan aşırma bir oyun yapmışlar falan demiştim ama
bambaşka bir şey çıktı.
Ağzımıza tıktılar lafı. O noktada hakkını vermek lazım. Her ne kadar Dead Space 2 ve özellikle 3 rayından çıkmış oyunlar olsa da Dead Space 1 çok çok başarılıydı. Çoğu oyuncu da zaten third person bakış açısına sahip oyunların gelmemesinden yakınıyor. Silent Hill, Resident Evil, Fatal Frame gibi oyunların olmamasından yakınıyor.
Daha keyifler bence.
Kesinlikle daha keyifli oluyor ama Soma'yı bunların dışında tutmak istiyorum ben açıkçası. Fractional Games'in başarısı gün gibi ortadayken ve Soma'nın da çok sağlam bir atmosferi varken arkadaşlar mutlaka ama mutlaka takip listenize almanız gereken bir oyun oluvermiş. Bir diğer haberim Rise of the Tomb Raider'dan geliyor. Biliyorsunuz Microsoft'un özel anlaşmasıyla birlikte belli süreliğine söylenen bu Microsoft platformlarına özel olarak gelecek olan Xbox 360 ve Xbox One'a özel olarak gelecek olan yılbaşında Rise of Tomb Raider'dan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Oynanış videosu E3 fuarında saklanıyor. Yeni tanıtım videosu ise tarihte önemli işler başarmış tarih insanlarını ön plana çıkararak arkada da Lara Croft'ın seslendirmesiyle birlikte bu insanlar niçin dünyanın öteki ucuna gitti? İşte bir dünyanın bir sırrı var. Efendim şurada köşede şu var, burada bu var falan. Hadi ben de onların peşine takılıyorum deyip bir karlı bir dağa tırmanışını sahneliyor. Burada bir hafiften bir çığ değil de böyle bir buzlar parçalanıyor evet. Vesaire ama karakterimiz dağa tutunarak tırmanışını sürdürüyor. Büyük heyecanla bekliyoruz. Açıkçası ben reboot'unu beğenmiştim. Tamam eski Tomb Raider oyunları gibi değildi. Bulmaca yoktu. Bu akıllıca bulmaca öğeleri vesaire yoktu ama bir reboot olarak ve günümüz oyun anlayışına baktığımız zaman pek çok insanın
grafikleri falan da çok yeterliydi ya.
Grafikleri açık bir oynayışı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Uncharted 3'ten özellikle daha fazla beğendim. Uncharted 3 aşırı derecede skripte kaçmışken Tomb Raider insanlara bak bu senin oyun alanın. Evet. Burayı da gez, dolaş, bunları yapabilirsin diyordu. Uncharted 3 çok boğuyordu bu
bir
noktada.
Bir de hareketler konusu da güzeldi.
Konusu güzeldi. Kesinlikle katılıyorum sana bu noktada. Atmosferi çok çok güzeldi. Bazı noktalarda ürkütmeyi de başarabiliyordu
hatırlarsan. Ya bazen manzaraya bakıyorduk ya. O kadar da güzel manzara. Fırtına izliyordun gerçi. Manzara dediğin fırtına, yağmur,
ama onu da başarılı
martlar.
Bir şekilde evet. Vermişlerdi. Kaldı ki geride bıraktığımız neslin oyunu diyebileceğimiz bir yapımdı. Şimdi gelecek olan Rise of the Tomb Raider büyük heyecanla bekliyoruz. Görsel olarak ne alemde olacak ki kar temasını benimsediği için çok hoş atmosferlere yine evet. Böyle durup bakacağımız anlara sahne olacaktır.
Lost Planet'teki o kar fırtınalarını bir daha Lost görebiliriz. Planet. Lost Planet'te ne harcanmış bir
evet.
Başlık değil mi?
O ilk güzeldi. İlk oyunu güzeldi.
Mükemmeldi ondan sonra zaten bambaşka bir oyun geldi ya.
Evet, 15 Haziran'da da arkadaşlar E3 fuarında ilk oynanış videosu yayınlanacak. İnşallah ölmez de sağ kalırsak o 15 saatlik uçuştan.
Evet. Talan uçak izleyelim. Korkusu var da biraz onu da söyleyelim. Müthiş. Yani kalp kriziyle rahmetli Kemal Sunal gibi belki de senin de sürekli andığımız.
Vallahi olabilir ya.
Uçakta en azından, çok korkuyorsan binmeyeceksin.
Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Düşerken ölmeyeyim de madem öyle kalpten falan gideyim. Madem öyle bir tercih yapılabiliyorsa bilmiyorum ama.
Allah korusun. Bir şey olmaz ya, merak
etme. Pasiflora varmış ya. Ya daha doğrusu varmış değil, biz atlarda kullanıyorduk. Onu ben kendime kullanacağım. Şimdi aşırı dozda alıp.
At öldürün. Tamam mı?
Yalnız fazla alıp E3'ün sonuna kadar uyuyakalmak da var. Tamam Bey. Yeni oyunlar duyuruldu.
Türkiye'ye dönmüşsün ya da başlangıca. Evet, Tokyo Üniversitesi ile devam edelim. Tokyo Üniversitesi'nde devam edelim kısmı birazcık olmadı ama bir robot teknolojisiyle devam edelim. Tokyo Üniversitesi'ndeki bilim insanları yine insansı robotlar üstüne teknolojilerini sergilediler. Bu yeni teknolojide ise robot otomatik olarak kaldıramayacağı bir ağırlık görürse eğer itmeye veya sırtını dayayıp iteklemeye çalışıyor.
Ya bir robot gibi değil, adeta bir Ahmet Mehmet gibi itiyor. Ama öyle. Böyle olmadı ya, dur bir de şöyle diyeyim
falan. Sırtını hepsi yaslıyor. Bu robotun en büyük özelliği bunu otomatik olarak yapması. Yani uzaktan kumandayla bunu önden itemedin, arkana dön, it falan filan değil. Algılıyor, bakıyor. Ya ben bunu itemiyorum, nasıl iterim filan deyip sırtını dayayıp itiyor. Daha önceki ikisi birlerde ben aktarmıştım sizlere. Japonya'nın genel olarak devletin katkı sağladığı bir insansı robot projesi var. Ve bunu niçin yürütüyorlar? Japon insanlar hızlıca yaşlanıyor, genç nüfus azalıyor. Bizim ileride işçi robotlara ihtiyacımız var. İşte iş makinelerini kullanacak, gerektiğinde askeri görevler yapabilecek, fabrikalarda çalışabilecek. İnsanların yerini direkt alacak, insanların kullandığı cihazları kullanabilecek şu anki hali hazırda robotlara ihtiyacımız var diyerek böyle bir proje başlatmışlar. Aslında her üniversitenin yaptığı bir gelişme, mesela bu sırtıyla itiyor, diğeri merdiven çıkıyor, biri diğeri koşuyor falan. Ortak bir projede belli bir süreden sonra vücut bulacak. Şu an bu robot bunları çok zor algılıyor. Zaten video hızlandırılmış, hali bile yavaş. Hani algılaması, itmesi falan ama sonuçta bu algoritmayı geliştirmişler.
Bunun üzerine çalışacaklar, evet, nihayetinde.
Evet, database'de yeni alacak. Şimdi yurt dışına baktığımızda burada bir şey var. Hani yurt dışında bizde ne eksik, yani üniversitelerde genel olarak baktığımızda. Şimdi yurt dışında bir üniversite bir şey geliştiriyor, diğeri bir şey geliştiriyor. Bilimsel buluşuyorlar, sempozyumlarda bunu tanıtıyorlar.
Alışverişte
bulunuyorlar. Onu alıyor, onu alıyor, onu birleştiriyor. Bir sonraki jenerasyon geldiğinde olanı devam ettiriyor.
Aktarma var.
Günün sonunda ne oluyor? Ortaya daha gelişmiş, daha iyi bilimsel o birikimin gerçekten ortaya çıktığı, üniversitenin üniversitelik yaptığı, bilim yuvası olduğunu kanıtladığı bir yapı çalışma şekli ortaya çıkıyor. Bizde ise özellikle bilim kulüplerine bakarsanız bunu anlarsınız. Mesela adam diyor ki güneş arabası bilim kulübü. Güneş arabasını sürekli güneş arabası. Her gelen öğrenci grubu bir daha baştan yapıyor. Bir daha yapıyor. Günün sonunda aynı güneş arabası. Aynı sponsorlar. 10 yıl sonra da aynı güneş arabası. Yani hiçbir şey değişmiyor.
Hali hazırda yapılmış bir ürünün üzerine bunu daha iyi konuma getirmek için neler yapabiliriz?
Proje gitmiyor. Her seferinde sıfırdan başlanıyor. Olana bir daha ulaşılıyor. Bir daha tuğlayı keşfetmek gibi yani.
Bizim şimdi mesela elektronik mühendisliğinde okuyan bir tanıdığım var. Şimdi ben işin açığını bilmiyorum. Bir öğretmen değilim ama doğru olan bu mudur onu da bilmiyorum. Sürekli böyle bir tabii temel şeyleri öğretmek lazım ama belli başlı temel şeyleri gidip göstermeden hani git dışarıda yaptır, getir falan diyor. O da gidiyor elektrikçiye para veriyor 50-100 lira. Yapıyor, al diyor. O da götürüyor, yaptım hocam buyurun diyor. Hani doğru düzgün öğretilmeden geçtim robot yapmayı, belli bir böyle bir elektronik düzeni yapmak için bile yeterli şeyi
ya, şimdi orada ne sıkıntı var biliyor musun? Ben de elektronik bölümünde okuduğum için az çok biliyorum yani bu işi. Üniversitelerde üniversiteye gelene kadar bizim öğrencimiz, bizim insanımız şeyi öğrenemiyor. Araştırma nasıl yapılır? Bilgiye nasıl erişilir?
Kendim nasıl yaparım?
İşte yapmak için zaten bir maddiyat da verilmiyor. Şimdi o da sıkıntı. Eğer burs falan kazanamadıysan sen cebinden karşılıyorsun sürekli olarak.
Zaten devlet liselerinde falan da sözünü kesiyorum ama herhangi bir şekilde şey yok ki. Yani bunu sen git kendin araştır falan yok. Bir tek kıl testereyle bize selpak şeyi yaptırıyorlardı.
Ya işte sıkıntı orada. Bence bir de öyle bir ders olmalı. Yani bilgiye nasıl erişilir? Nasıl araştırma yapılır? Bilmediğin bir şeyi nasıl öğrenirsin? Hani öğretmen sana öğretmeden, anlatabiliyor muyum? İnternet var sonuçta, bir sürü kitap var. Kütüphaneye gittiğin zaman orada bir sürü kaynak da var. Gerçi Türkçe kaynak da az bu konularda. Yani çok özür diliyorum orijinal kitap yazanları ama bizim Türkçe kaynakların çoğu da devşirme biliyorsun. İşte hocanın teki yurt dışından bir kitabı alıyor kendine göre. Çeviriyor ki hani birebir çevirdi olmasın. Çünkü kendi ismini yazacak yazar olarak. Ya da açıyor, bazı kitaplar var çok komik. İşte diyelim ki bir programlama dili öğreneceksin. Adamın kitabını satın alıyorsun. Adam her kısmını Türkçe'ye çevirmiş. En anlaşılmaz şekilde zaten. Yani ben ondan öğrenebilecek olsam hep kısmını açar öğrenirim. Senin daha anlaşılır bir şekilde anlatman lazım filan. Bu yüzden biz şeyleri tercih ediyorduk mesela. Yurt dışındaki birebir çevirileri. İşte bilmem ne, yabancı yazarın ismi yazıyor, çevirmen yazıyor yanında da. O kitapları satın alırsan eğer daha fazla sağlam katkı sağlıyor. Yani buradan gerçekten katkı sağlayan Türk hocalarımı falan gerçekten konunun dışında bırakıyorum. Ben görmedim öyle bir kitap, şu ana kadar kullanmadım. Vardır elbette. Yurt dışındaki yazarların ben çok kitabıyla sıfırdan ASP öğrendim. Sıfırdan kodlama öğrendim. Adamlar bir anlatıyorlar. Şeker gibi, bal gibi ya. Yani baştan sona gerçekten senin bilgiye nasıl gideceğini, nasıl öğreneceğini adam çözmüş. Ben üniversitede yaşadığım bir problem var. Konu uzuyor. Buradan bitirip geçeceğim ama. Bir gün hocanın verdiği notlarda bir problem çözümü var. İşte bir devre var. Genel olarak bunun gizli kapasitelerini falan çözeceğiz. Sonuca gideceğiz. Ya hocanın verdiği notlara bakıyorsun. Bir yer var, geliyor çözüm. Bir yere kadar geliyor. Sonra şak sonuç çıkıyor. Çıkmaması lazım. Arada bir sürü işlem var. Bir sayıların falan, bir şeylerin katılması lazım yani. Kafam almadı. Anlayamadım. Gittim kütüphaneye şey aldım bir tane. Yabancı bir kitap. İngilizce bir kitap. Türkçesi yok çünkü kaynaklarda. Bizim hocanın verdiği notlar dışında. Yabancı kaynaktan bakıyorum nasıl çözülüyormuş diye. Aha, aynı problem. O aradaki boşluk orada var. Ne hikmetse bizimki alamamış herhalde oradan. Aynı sayılarına kadar aynı problem, orada nasıl çözüleceği anlatıyor, oradan anladım yani. Böyle bir durum. Ya bizim üniversitenin sıkıntısı bu. Adamları görünce hani diyorsun ya işte itiyor mitiyor bilmem ne, işte birleştirecekler.
Herkes farklı verecekler. Bir daldan gidiyor.
Aynen. Ortak bir bizimkiler de yani. Adam yurt dışındaki yabancı notu bile sana not olarak veremiyor. Gerisini öğrenciye bırakıyor. Kardeşlerimiz birazcık araştıracaklar. Yabancı dillerini geliştirenler kurtarıyor zaten burada.
Kesinlikle çok önemli. Çok.
İnanılmaz fazla kaynak var ve kütüphanelere gidin. Yani üniversitelerin kütüphanelerinde hem yabancı kaynaklar var birebir orijinal, hem de değerli Türkçe kaynaklar var. Bunlardan yararlanın arkadaşlar. Benim zamanımda çok işime yaradı. Bir diğer haberim Asus'un özel yapım kasası. Erdi incelemesini de zaten Donanım Haber videolar kısmına taşıdı. Direkt birebir full incelemesini de izleyebilirsiniz. Computex'te Asus Invin'le beraber çalışarak özel bir kasa ortaya koymuş. Bu kasanın özelliği de Transformers gibi dönüşebilmesi. İlk önce dışarıda duruyor. Düğmeye bir basıyorsun. Şak diye kapanıyor.
Çok şatafatlı duruyor zaten.
Evet, tüm dünyada haber oldu, tüm dünya basında. Biz değer vermek istedik. Özelliği ne derseniz aslında bir özelliği yok. Satılmıyor. Tamamen el yapımı.
Biz böyle bir şey yapabiliyoruz işte gibisinden mi?
Yani su soğutmalı. İşte Poseidon serisi Asus'un ekran kartları var. Su soğutması falan elle mükemmel bir şekilde içine dizayn edilmiş, koyulmuş.
Ya bir nevi markanın tanıtımı. Mesela ROG'u bilmeyenler.
Evet,
farz et ki Asus logo bilmeyenler, o bak Asus böyle bir şey yapmış falan deyip diğer ürünlerine de göz atma imkanı mı sağlıyor
evet,
acaba?
Evet, bir de stand gezerken standta ilgi çekici oluyor yani. Bütün basında haber oluyorsun Asus'un sistemi
yani
falan diye.
Biz de olduğu gibi.
Evet, bir de belli olmaz. Hani ilgi o kadar büyük ki belki ondan sonra çok özel bir sipariş gelecek.
Özel olarak
şöyle
bin tane
falan üretecekler ama kasa çok hoş duruyor gerçekten.
Kesinlikle katılıyorum. Çok çok hoş duruyor. Buradan o zaman PC'ye özel bir oyunla devam edelim arkadaşlar. XCOM 2 duyuruldu. XCOM serisi zaten 90'ların başından beri vardı. XCOM 2 de vardı ama bu XCOM tekrar Firaxis Games ile birlikte gündeme oturan XCOM'un devamı niteliğinde arkadaşlar. Biliyorsunuz 2011'de mi 2012'de mi çıkmıştı? Tam olarak hatırlayamıyorum. Çok da eski. XCOM Enemy Unknown'la birlikte.
2013 olabilir mi ya?
2013 herhalde.
Çok,
çok
eski bir oyun
değil
o, evet.
XCOM Enemy Unknown'la
2014'te
birlikte.
2014'te iPad'e çıktı.
Evet.
2015'te
doğru,
şimdi yenisi
doğru,
çıktı.
Doğru. 2K'nin yayıncılığında XCOM tekrar oyun dünyasına giriş yapmıştı. Strateji oyunu, gerçek zamanlı strateji, sıra tabanlı strateji, oyunundan oyununa göre değişen ama temelinde strateji oyunu arkadaşlar biliyorsunuz
ya,
XCOM. Çok keyifli bir strateji
o
oyunu.
O kadar komiktir ki Talha. Seneler evvel, belki de 12 sene evvel çıkan ilk versiyonu i̇lk grafikleri oyun. Yenilenmiş olarak bile sunamadılar. Çünkü yeni oyun aynı dinamikleri sunuyor oyun olarak ama daha küçük harita, kat anlayışı yok. Mesela XCOM'un o 10 sene önceki versiyonunda 10 katlı
tabii.
Binanın tepesine çıkabiliyordu.
Tabii canım ya şimdi o kadar komplike.
Çok saçma ya adamlar 12 sene önce yaptıkları oyunun remake'ini 10 sene sonra
eksilterek
bir şekilde eksilterek yaptılar, tutturamamışlar. Yani, diğerleri o kadar kötüydü ki çünkü.
Şimdi şöyle bir şey var. Günümüzde oyun oyun geliştirme süreci gerçekten de uzuyor ve gelişen teknolojiyle birlikte aslında görsellikle gelişmesiyle birlikte yapım süreci de uzuyor. Uzayan yapım süreci $60'lık fiyatla satılan bir oyunun içeriğine nasıl diyeyim yeterli gelmeyeceği için veya eksi yönde etki edeceği için halihazırda bazı şeyleri çıkarıyorlar ve oyun bu. Daha sonra gelecek olanları da DLC olarak veriyorlar. Ama genel itibariyle XCOM gibi bir markanın oyun endüstrisindeki yolculuğunun devam ediyor olması, PC özel olarak devam ediyor olması çok çok önemli arkadaşlar. XCOM ne bilmeyenler adına birazcık kısaca bahsedelim arkadaşlar. Uzaylılar dünyamızı istila ediyorlar. Siz de özel bir güvenlik birimi olarak, Amerika özel güvenlik birimi olarak geçiyor genelde ama dünya etrafından da hatta Enemy Unknown'da Irak falan da vardı
yok,
diye hatırlıyorum.
Ülkelerden insanları seçiyorsun, yani, bayrak mayrak
farklı
atıyorsun
farklı
zaten.
Farklı farklı yani bu işte yetenekli olan insanları dahil edebiliyorsunuz grubunuza.
Uluslararası bir savunma gücü gibi düşünün.
Evet, Amerika demek yanlış oldu kesinlikle. Uluslararası bir savunma gücünün bir parçası olarak uzaylılara karşı meydan okuyorsunuz ama bu noktada şey çok güzel. XCOM'da uzaylıların hali hazırda sizden çok daha yüksek bir teknolojisi var ve siz ele geçirdiğiniz uzaylılar veya uzaylı teknolojiler üzerinde araştırma yaparak kendi silahlarınızı ve kendi yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz ve burada oyun açılıyor da açılıyor.
Evet yani mesela orada şey de vardır, ben oynarken sözünü kestim biraz.
Hayır,
ama
estağfurullah.
Bir takım yapmıştım, işte Talha var, Erdi var, anlatabiliyor muyum? Buradaki ofisteki insanlardan şey falan. Ya. Ölüyor Talha. Tamam ölüyor.
Allah rahmet eylesin.
Şey yok yani. Diriltme meritme yok
evet,
yani.
Kalıcı ölüm vardı. Evet. Ve o,
o kadar gelişmiş özelliğinle beraber gelebiliyorsun. O yüzden SVD'de.
SVD'de oynamak lazım. Ve bu da aslında oyuna biraz daha ciddi. Zaten ciddi oynarsın oyunu da. Daha böyle dikkatli oynama özelliğini sunuyor. Benim sevdiğim oyun tarzından bir tanesinde bu. Bir tane elemanım var. Ona çok özen gösteriyorsun. Aman bu bunu biliyor.
Evet.
Bak bu çok önemli. O bir ölüyor. Ağlıyorsun ya bildiğin.
Ya sonunda psişik güçler kazanması gereken karakterin var mesela. Şey yapman lazım. Yani adamın gerçekten yeteneklerin o seviyeye kadar gelmesi lazım ki psişik güçler ona aktar oyunu bitirebil.
Evet kesinlikle. Ve şey de var, karakterler arasında iletişim de çok önemli.
Evet.
Birbirlerine verdiği komutlar vesaire. Sözüm nihayetinde arkadaşlar sözüm şu ki strateji oyunlarını seviyorsanız ve XCOM'la daha önce tanışmadıysanız Enemy Unknown'u oynayın. Hali hazırda PC özel olarak duyurulan bu yapımda yakın zamanda çıkışını gerçekleştirecektir diye tahmin ediyorum kış döneminde. O zamana kadar Enemy Unknown sizi idare eder ve çıktığında XCOM 2 ile birlikte yolculuğunuza devam ederseniz pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Tabii ki İngilizce bol bol isteyen bir yapım
evet,
kendisi.
Sıra tabanlı şeyleri seviyorsanız tabii.
Evet kesinlikle. Bir diğer haberim Nintendo kanadından geliyor. Biliyorsun Nintendo'nun bir yeni platform üzerinde çalıştığı söyleniyor ama bu masaüstü konsol mu yoksa taşınabilir cihaz mı tam olarak belli değil. Geçtiğimiz dönemlerde Nintendo'nun CEO'su Satoru Iwata'nın yapmış olduğu açıklamalara bakarsak da tümleşik yapıda bir cihazdan bahsediliyor. Yani ben oynayacağım, sökeceğim bir parçasını, yolda giderken devam edeceğim. Hı hı. Böyle ev konsolu ve el konsolunun bir karması olacağı söyleniyor. Sadede gelelim arkadaşlar. Bu tümleşik yapının, bu yeni Nintendo platformunun Android tabanlı bir yazılım kullanacağı söyleniyor. Tamam Nintendo'nun kendine özgü hale getireceği ama nihayetinde bir Android tabanlı bir yazılım olacağı söyleniyor.
İlk gün korsan yani.
Nintendo direkt olarak bunu yalanladı ama bu söylentiyi ortaya çıkaran Nikkei isimli bir şey haber kanalı ve Nikkei'nin geçtiğimiz dönemlerde Nintendo hakkında çıkarttığı tüm söylentiler %90 oranında tuttu. Nintendo Wii U'dan tut da Nintendo 3DS'e kadar. Nintendo Wii U'nun işte tabletinin olacağı özellikleri vesaire. Bunlar sızdırılmıştı yine. Ve bunlar tamamen doğru çıkmıştı. Bu noktada Android tabanlı olması, Nintendo'nun bu platformu seçmesi ne gibi artıları olabilir, ne gibi eksileri olabilir? Artıları yönünde ben oyun geliştiricilere büyük bir
daha
fayda sağlayacağını
sağlayabilir ama ben özellikle oyunun çalıştığı kısmın Android olacağını düşünmüyorum.
Ya büyük ihtimalle Nintendo'nun şeyi de düşünürsek korsan yazılım noktasında çok sert adımlar atan bir firma olduğunu düşünürsek en basitinden PlayStation döneminde ilk PlayStation çıktığında hatta şöyle söyleyeyim Nintendo 64'ün bir parçası olacaktı PlayStation. Hı hı. Biliyorsun Sony'ye sipariş veriyorlar ama fark ediyorlar ki CD çok rahat kopyalanabilen bir sistem. Kalsın kardeşim istemiyorum diyor. Ben kartuşla devam edeceğim yoluna
kartuşu
diyor.
Kartuşu kopyalıyorlar sonra.
Kartuş da zaten biliyorsun CD kadar o dönem
evet.
Bilgi içeriği alamıyor. Müziklerden kısıyorlar oyunlarda, grafiklerden aynen. Kısıyorlar vesaire gibi olaylar oluyor. Nihayetinde Nintendo bu konuda çok sert adımlar atan bir firma. Bunun da önlemini alacaktır herhalde. Android platformunun açıklarını bilen
aldıkları
bir firma.
Tüm platformlar
sıkıntı yaşadı.
Her türlü şeyi yaşadılar yani.
Wii U dışında.
Wii U da kırdılar falan diye son söylüyorlardı.
Kırılıyor herhalde ya da bilmiyorum. Gerçi PlayStation 4 bile biliyorsun Brezilya'da böyle hafiften
evet,
bir dumanlar çatır yükseldi.
Kullanıyorlarmış
korsan. Büyük heyecanla bekliyoruz bakalım Nintendo platformunda neler olacak? Yazılım olarak Android kullanılacak mı yoksa kendilerine özgü yazılımlar yola devam mı edecekler?
Cep telefonlarıyla devam edelim. Galaxy S6 ve Galaxy S6 işte Samsung yine başarılı bir çizgi yakaladı ve satışlarına devam ediyordu üst seviye Android telefonlarda. Firmanın hatta en son bir revizyon olmuştu satışta. 70 milyon satarız diyorlardı. Şimdi ise analistler falan 50 milyon barajını rahatlıkla aşacaklarını düşünüyorlar yıl sonuna kadar S6 ve S6 satışlarında. Samsung tarafından gelen bir haberse Samsung'un iPhone gibi, Apple gibi yani Apple'ın politikaları gibi ikinci ve daha büyük ekranla aynı donanımsal özelliklere sahip bir Samsung Galaxy S6 serisi telefon üstünde çalıştığını gösteriyor. Yeni Galaxy S6 Plus diyorlar bunlara. 5.5 inç veya 5.4 inç ekrana sahip olacağı ama geri kalan bütün özelliklerinin bir önceki serideki Galaxy S6'ya işte aynı olacağı söyleniyor. Burada Galaxy S6 Edge'in yalnız Plus versiyonu gelecek. Çift taraftan kavisli büyük ekranlı bir telefona kavuşacağız söylentilere göre. Açıkçası güzel olur. Özellikle pili de büyütürlerse birçok kullanıcının şikayet ettiği konularda gitmiş olur. 3 GB bellekli. İşte Exynos 7420 kullanan. Kamerası yine oldukça kaliteli olan. AMOLED 2K ekranıyla beraber güzel bir telefon ortaya çıkar diye düşünüyorum. Fiyatlandırmayı nasıl yapacaklar sadece bu tarafta?
Evet, tasarım olarak güzel bir cihazdı. İçerik olarak da, yani donanımsal olarak da kullanıcıyı tatmin eden bir cihaz.
Evet, yani bir de iki tarafındaki o bu sefer edge kısımların daha şey olacağı söyleniyor. Daha büyük, daha geniş. Bakalım nasıl olacak. Bu arada Amerika'da da bir araştırma yapılmış. Tüketicilerin bir cep telefonu satın aldıktan sonra memnuniyet düzeyleri ölçülmüş. Ve genel olarak 2015 yılındaki cep telefonu satışlarından sonra elde edilen geri dönüşlerden bir tablo hazırlanmış. Bu tabloda en tepede kullanıcıları en fazla memnun eden telefon nedir diye bir tahmin sorayım sizlere. Kafanızdan bir tahmin edin. Sen mesela tahmin etseydin. Gördün tabloyu
gördüm,
ama.
Gördüm. Yani
sen iPhone diye düşünürdün.
Yok, belki iPhone diye düşünmezdim. Özellikle yamulan telefonu sonrasında çoğu kişinin şikayetçi olacağını düşünürdüm ama.
Note 4'ü düşünmezdin herhalde.
Note 4'ü düşünmezdim kesinlikle. Daha böyle standart Samsung telefonu
evet,
düşünürdüm.
Genel olarak yapılan tabloda Note 4 ezici bir üstünlükten diyelim. Çünkü 100 üzerinden 86 puan almış. Başı çekiyor. 100 üzerinden 82 puanlı da Note 3. Hemen ikinci sırada geliyor.
Notlar memnun etmiş herhalde.
Evet, gerçekten de Note serisini alıp da ben memnun değilim diyen de görmedim gerçekten. Çok benim güzel telefonlar. Hani kameralarından ekranlarına kadar, hızına, sunduğu fonksiyonlara kadar gerçekten o büyük ekranın hakkını sonuna kadar veren telefonlar ki mesela büyük ekran dendiğinde iPhone 6 Plus akıllar hemen pil ömrüyle gelir. Daha büyük ekran, daha büyük pil ömrü. Ama Note 4 dediğimizde ya da Note serisi dediğimizde büyük ekran, tamam o büyük ekranı kullanman için gerekli bütün araçlar yanında beraberinde sunulur ki sonrasında Android platformu bile Note serisinde tanıştığımız, sonrasında Galaxy S3'e falan da geldi gerçi ama birden fazla uygulamayı aynı anda kullanabilme özelliğini kendi bünyesine alacak Android M'le beraber. O kadar fazla sektörü yön katmış.
Yön katmış.
Özellikler. Üçüncü sırada yine 82 puanla Note 3'ün hemen ardından iPhone 6 Plus geliyor. Çok iPhone ilginç. 6 Plus'ın hemen altında Galaxy S5 var. Yani Samsung gerçekten kullanıcılarda maksimum memnuniyet yapmış. Galaxy S5'in altında yine aynı puanı paylaşıyor. iPhone 6 var. Moto X gelmiş Motorola'nın 81 puanla. LG G3 var 80 puanla. Aslında genel olarak 82'den sonra 80'e düştüğümüzde çok da gerilerde değil LG G3 memnuniyet sıralamasında. iPhone 5 de 80 puanda kalmış. Galaxy S4 var, Galaxy S3 var.
Ya ben Galaxy'ler falan daha çok...
Gök gürlüyor bu arada, duydun mu? Bir şey geldi böyle. Gerçekten hissiyat. iPhone 5S var 78 puanla. Moto G var. Droid Razor var. Razer Max var şeyde Motorola'da. Bu da dev piliyle ön planda olan bir telefondu.
5S'i geçmiş yalnız.
iPhone 5C ile HTC One aynı kaderi paylaşmışlar. 77 puan. iPhone 4 var Apple tarafında. Yalnız iPhone'ların hepsi bir şekilde memnun etmişler kullanıcısını. Yani Apple kaç telefonda var? Bütün iPhone serisi burada. Gerçi Samsung'u da tebrik etmek lazım. Galaxy S3 bile listede değil, hem de tepelerde yer alıyor. Galaxy S4 beni mini şaşırttı beni. Galaxy S4 mini de memnuniyet listesinde.
Genellikle minilerle ilgili hep sıkıntılar evet, kulaklara gelirdi ama gerçi S4, ben S3 için konuşuyorum. S4 mini demek ki kullanıcıları bir noktada tatmin etmeyi başardı.
Burada bir değişim tablosu da verilmiş. Artıya gidenler, eksiye gidenler diye. Samsung aslında bu tüketici memnuniyeti konusunda ortalamada puan kaybetmiş. Eksi 1 puan yüzde. Apple 1 puan kazanmış. Motorola 3 puan kazanmış. %3 artış sağlamış. BlackBerry %5 artış sağlamış. Nasıl başarıyorsa artık
BlackBerry
herhalde.
Bir ara işte yazılım falan da çökmüştü diye hatırlıyorum.
Aynen. HTC olmuştu. %3 artış sağlamış. Microsoft, Nokia ikilisi %-3 düşüş yaşamışlar. Microsoft LG %1 artış sağlamış. Diğer üreticiler de
aynı tas aynı
ama. Aynı tas aynı ama. Bir haberim daha var. Onu da vereyim istersen.
Tamam.
Bir son haberim de bir kulaklıkla ilgili bir Kickstarter projesi bu aslında. Şimdi birçok cihaz görüyorduk biz. Cihazlar ne yapıyordu? İşte gerçekliği sana simüle ediyor. Sanal gerçeklik yaşıyor. Gerçek hayatları bileyim sanalı birleştiriyor falan filan bir sürü şey. Şimdiki kulaklıksa sizin gerçek dünyayı nasıl duymak istediğinize karar vermenizi sağlıyor. Mesela senin sesini kısıp sadece Yunus'u odaklanabiliyorum.
Minibüs seslerini kısabiliyor muyuz biz?
Yani mesela.
O korna seslerini.
Aslında o tip şeylere odaklanmışlar. Mesela bir konserdesiniz. Uğultuyu kapatıp
direkt olarak evet, konser müziğine.
Yoğun equalizer ayarları yapabileceğiniz dış sesi kesen mikrofonlarıyla dinleyip dış sesi sizin istediğiniz gibi verebilen bir mikrofon, bir kulaklık seti üstünde çalışılıyor şu anda. Ve genel olarak bu işi de 30 mikrosaniye gibi oldukça düşük bir gecikmeyle yapabiliyormuş. Ve Bluetooth üzerinden de cep telefonunuzla haberleşiyor. Bütün ayarları cep telefonundan yapabiliyorsun. Çok fantastik bir şey olacağını kesinlikle düşünüyorum. Özellikle dedikodu sevenler, Birini dinlemek isteyenler kulağından bunu eksik etmeyecektir.
Özellikle şehir gürültüsünden bıkan insanlar da bu noktada tabii kesinlikle kullanacaktır diye düşünüyorum. Özellikle böyle sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde eve gidip gelen insanların o yaşadığı
yoğun ihtiyacı olabilir.
Sıkıntıyı bilen birisi olarak mutlaka ben mesela almak isterdim tabii fiyatına göre. Böyle bir şey kullanmak isterdim.
Kickstarter projesi fiyatları bunların çok değişiyor. O yüzden vermek istemiyorum hani fiyatlarını. Genel olarak haberin altta linki var. Dilerseniz de son haber bu. Tıklayıp bakabilirsiniz fiyatlarına ama fantastik bir ürün. Futbol maçlarında falan bile belki uğultuyu kapatıp topu duyabilecek hale bile getirebilirsin kendini. Bilmiyorum.
Sadece top sesi.
Ya genelde Kickstarter projeleriyle ilgili işte şeyler var biliyorsun. Çok fazla geri dönüş var. Kötü geri dönüşler var. Adam diyor ki İşte sana bir yüzük yapacağım, kapını bile ondan açacaksın filan. Sonra bir geliyor bileklik kadar bir şey hani. Koluna bile takıp taşımazsın.
Ya, maalesef artık internet üzerinden bu Kickstarter projeleriyle veya mesela erken erişim sistemiyle oyunlarla birlikte insanların gerçekten de parasını bir şekilde böyle predatörler şey yapmaya çalışıyor. Emizlemeye çalışıyor.
Bizde de araba yapan, otel yapan ünlü dolandırıcılar var ya hani insanların paraları böyle çekiyorlar projelerden.
Bir ara bir şey vardı.
Bu Kickstarter'ın bir değişik versiyonu işte bizimkilerde. Televizyona çıkıyorlar sürekli onlar.
Titan Saadet Zinciri vardı hatırlıyor musun bir ara?
O televizyona çıkmıyordu. O çıkmıyor adamın muydu? Yaptığı en büyük hata doğum günü partisini televizyonda yayınlamak oldu. Millet o lüksü görünce ne oluyor ya bu hayırdır
bizde niye
dediler.
Yok?
Aynen.
Falan dediler.
Sonra araştırdılar tabii bu hayırdır bu adam nereden gelmiş bu zenginlik diye.
Evet ben de buradan birkaç tane kısa haber vereceğim arkadaşlar. İkisi birinde sonuna gelmiş oluruz. Steam artık her türlü neden için geri ödeme sunuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Steam'in özellikle müşteri hizmetleriyle ilgili olarak çok önemli şikayetler geliyordu. Bazı oyuncular erken erişimden aldığı oyunların aslında o kadar da iyi olmadığını. Kaldı ki erken erişim sisteminde de bak kardeşim bunu alıyorsun ama malzeme bu. Hani yalnız, verdiğin para bu oyuna. Daha sonra içerik gelmezse sorumlusu
öyle
biz değiliz diyorlardı.
Tamam, bir videolar var erken erişim sistemi oyunlarında. Almadan önce bir bakacağın resimler falan filan. 50 bin tane şey var.
Ya ben
tam
şey
tahmin edemiyorsun.
Adam bir video sunmuş. Hani Ubisoft Division'ı sunuyor da daha sonra bir downgrade ediyor
evet.
Ya. Ya diyorsun Ubisoft gibi firma bile hani Division'ı gösterip ardından böyle bir şu olacak bu olacak diye. Senin ne haddine? Sen kaç kişilik bir ekipten oluşuyorsun? Hani küçük görmek için söylemiyorum da nihayetinde bunu yapanlar genellikle indie stüdyolar, bağımsız stüdyolar. Ya bunu aslında hadi bağımsız stüdyo yaptı. Satın alan adam nasıl oluyor da oradaki görüntülere inanarak satın
aynen
alıyor? Yani bu noktada çok dikkat etmek lazım. Steam'de arkadaşlar tabii sadece erken erişim değil genel itibariyle Steam üzerinden almış olduğunuz ve 2 saati geçmemiş olan oynanma süresi 2 saati geçmemiş olan 14 gün içerisinde yapmış olduğunuz başvurulara cevap niteliğinde paranızı geri iade ediyor. Bu noktada oyunun dünyası ikiye ayrılmış durumda. Kullanıcılar memnun ama bazı oyun geliştiricileri haliyle kızgın durumda. Özellikle bazı oyunlar var ki 2 saat içerisinde değil 1 saat içerisinde çözümlenip bitebilecek oyunlar. Örnek Metal Gear Solid Ground Zeroes.
Evet doğru.
Bu oyun 45 dakikada bitebilecek bir oyun. Yani şimdi oyuncu bunu alıp 1 saatte bitirirse hadi diyelim diğer 1 saatte de fantezi yapsın. Oyunun diğer içeriklerine falan baksın. 2 saat. Bitti. Gidip bunu geri ödeme yaptığında haksızlık olmamış olmuyor mu yani burada yapımcıya?
Ya şimdi,
tamam şimdi oyunun kısalığı, oyunun içeriğinin az olmasını ayrı bir tartışma konusu.
Kullanıcıların iyi niyetine kalıyor.
İyi niyetine kalıyor ama Steam bu konuda şöyle bir işte Steam Policies kısmında politikalar kısmında şöyle bir not eklemiş. Yapmış olduğunuz geri ödemeleri monitörize edeceğiz. Yani gözlem altında tutacağız. Bir yamuk suyunu hareketinizi görürsek sizi bu konuda men edeceğiz. Artık geriye dönüş hiçbir şekilde olmayacak gibisinden sert bir önlem almış. Ama yine de umarım şey olmaz. Hani insanları korsana yönlendirecek
ya,
şekilde bir şey olmaz.
Zannetmem ama şimdi şöyle de bir şey var Taha. Seni oyun üreticisinin iyi niyetine teslim edeceğine oyun üreticisinin senin iyi niyetine teslim etmesi bence daha doğru.
Ya işte bazı kullanıcılar da var ki $5 $10 verip de dünyanın hakimi zannediyor kendini.
Öyle de $60 verip aldığın oyunda da çakıldın olmadın
ya. Onlar ayrı.
Yani. Yani
onlar
pişman
ayrı
oldun. Mesela ben Mortal Kombat aldığıma pişmanım.
Direkt olarak vereceksin işte mesela.
Evet.
2 saatte az çok anlarsın durumu. Biliyorsun onda da bir patch yayınladılar. O patch'in oyunu bozduğu söylediler. Sonra tekrar oyunu yüklemek için 30 GB'lık bir daha.
Ya zaten ben oyunu sürekli olarak download yaparken görüyorum bilgisayarımda.
Oyun iniyor sürekli.
Kota'yı öldüren bir şey oldu orada.
Orada bir Dota 2 var.
Evet Dota 2 de sürekli geliyor abi.
Steam'de Dota 2 varsa abi her açtığında bir şey yapıyor Dota 2.
Bir de Steam'in şöyle bir özelliği var. Sömürüyor interneti. 100 megabitse 100 çekiyor. 20 ise 20 çekiyor. Genelde ben evde internete bağlanamıyorsam direkt Steam'e bakıyorum. Ne indiriyor yine bu diye tamam mı? Hemen kapat Steam'den çık.
Kesinlikle. Ama tabii ki oyuncu tarafından sevindirici bir haber. Eğer oyuncular bunu suistimal etmezlerse çok çok işe yarayacak bir sistem olarak ön plana çıkıyor. Bir diğer haberi mini Steam'den arkadaşlar. Steam yaz indirimleri başlayacak. 11-20 Haziran tarihleri arasında çılgın indirimler sizleri bekliyor olacak. Ama zaten çoğunu alan almıştır diye düşünüyorum. Ve o alınan oyunlar da şu anda o dijital rafta duruyor ve hiç oynanmamış. Hatta hiç indirilmemiş halde
evet.
Sizin oynamanızı bekliyordur diye tahmin ediyorum. Bir diğer haberim Assetto Corsa'dan geliyor arkadaşlar. PC platformunda son derece önemli bir oyun. Yarış simülasyonu olarak çok met edilen bir oyun. Açıkçası şahsen denemedim. Bu yapımda PlayStation 4 ve Xbox One için duyuruldu. 2016 tarihinde gelecek. Project Cars'tan çok daha başarılı olduğu söyleniyor. Deneyim etmediğim için çok fazla bir şey söyleyemiyorum maalesef. Son haberim de PES 2016'dan geliyor arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde FIFA 16 duyurulmuştu. Konami de çok da fazla arayı açmamak için PES 2016'nın 12 Haziran'da UEFA Şampiyonlar Festivali'nde tanıtılacağını duyurdu.
Evet arkadaşlar, bir ikisi birinden sonuna geldik. Bu programda çok fazla reklamlardan da konuştuk. Hani reklamda gözüken, videoda gözüken, sonra gerçekte olan diye. Videonun sonunda sizlere Walt Disney'in genel olarak çocukların oyuncağı oynaması için sunduğu bir oyuncağın reklamı ve gerçekte nasıl olduğu ile ilgili iki videoyla bırakıyorum. İlk önce reklamı izleyeceksiniz, sonra oyuncağın
şey gibi, hamburger gibi
gerçekte nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Kararı size bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. I freed my imagination. And it started to run and jump and play. It took me on a journey into another world. I crossed an uncrossable desert. Battled the dark side and lived. And I can't wait to see where we go next.